Kendi kutup yıldızını bul. Ayrım 11, sayfa 179. Yaşam sınavı. Birkaç yıl önce bir cuma öğleden sonra Los Angeles'tan Palm Springs'e giden bir yoldaydım. Los Angeles çevre yolunda trafiğe çıkmak için çok uygun bir zaman olmamasına karşın arkadaşlarla dinlendirici bir hafta sonu geçirmek için çöle gitmeye can atıyordum. Los Angeles'ın dış mahallelerinde önündeki arabalar durmaya başlamıştı. Arabalardan oluşan uzun bir kuyruğun arkasında durduğum sırada dikiz aynama göz attım ve arkamdaki arabanın durmadığını gördüm. Araç çok büyük bir hızla bana doğru geliyordu. Sürücünün bana çarpmak üzere olduğuna dikkat etmediğini fark ettim. Hem de şiddetle çarpacaktı. Onun bu hızı ve önümde durmuş olan arabayla burun buruna olduğum gerçeği yüzünden büyük bir tehlike içinde olduğumu biliyordum. O anda ölebileceğimi fark etmiştim. Direksiyonu sıkıca kavramış olan ellerime baktım. Ellerimi bilinçli olarak sıkmamıştım. Bu doğal halimdi. Yaşamı yaşama biçimim. Bu biçimde yaşamayı istemediğim gibi, bu biçimde ölmek de istemediğime karar verdim. Gözlerimi kapadım, bir soluk aldım ve ellerimi yana indirdim. Kendimi serbest bıraktım. Kendimi yaşama da, ölüme de teslim etmiştim. Araç o anda büyük bir güçle bana çarptı. Yumruk ve açılan eller. Hareket ve gürültü kesildiğinde gözlerimi açtım. İyiydim. Önümdeki ve arkamdaki araba mahvolmuştu. Benim arabamsa akordeona dönüşmüştü. Polis bana gevşemiş durumda olduğum için şanslı olduğumu, çünkü kas geriliminin şiddetli yaralanma olasılığını arttırdığını söyledi. Bana bir armağan verildiği duygusuyla yürüdüm. Bu armağan yalnızca yaralanmamış olmam değildi. Bundan daha büyüktü. Yaşamı nasıl yaşadığımı görmüştüm ve bana değiştirme olanağı verilmişti. Sıkılmış bir yumrukla yaşamıştım. Ama artık onu açılmış ellerimle tutabileceğimi fark ettim. Sanki avuçlarımın içinde duran bir kuş tüyü gibi. Ölüm karşısında korkumu bırakacak denli yeterince gevşeyebilirsem, artık yaşamdan da gerçekten zevk alabileceğimin farkına varmıştım. O anda kendimi daha önce hiç olmadığı denli kendime bağlı duyumsadım. Elizabeth Kubler, Rose ve David Kessler, Yaşam Dersleri. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta: yağmurlu bir pazar günü öğleden sonra ne yapacaklarını bilmeyen milyonlar bir de ölümsüzlük isterler. Susan Ertz. Merhaba demek. 1930'larda bir Polonya kasabası olan Proshnik'in saygın baş hahamı Samuel Shapira, kırlık bölgede insanı dinç tutan yürüyüşlere çıkmayı adet edinmişti. Sıcak, sevgi dolu ve merhametli kişiliğiyle tanınan haham, yürürken karşılaştığı Yahudi olsun olmasın herkese selam vermeye dikkat ederdi. Günlük yürüyüşlerinde sürekli karşılaştığı insanlardan biri de çiftliği kasabanın dışında olan Bay Müller adında bir köylüydü. Haham Shapira, tarlasında harıl harıl çalışan çiftçinin yanından her sabah geçerdi. Haham başıyla selam verir ve güçlü bir sesle "Günaydın Bay Müller" derdi. Haham sabah yürüyüşlerine başlama kararı alıp da Bay Müller'i ilk kez bu şekilde selamladığında çiftçi soğuk bir bakışla arkasını dönmüştü. Bu köyde Yahudiler ve Yahudi olmayanlar arasındaki ilişkiler iyi değildi. Dostluklarsa çok nadirdi. Fakat haham yılmadı. Günlerce Bay Müller'i içten bir merhabayla selamladı. En sonunda çiftçi hahamın içtenliğine inanmış, onun selamlarına şapkasını eğip gülümseyerek cevap vermeye başlamıştı. Bu olay yıllarca sürüp gitti. Her sabah haham Shapira, "Günaydın Bay Müller" diye sesleniyor ve Bay Müller şapkasını eğip "Günaydın Bay Haham" diyerek karşılık veriyordu. Ta ki Naziler gelene kadar. Ahem Shapira ve ailesi köydeki diğer tüm Yahudilerle birlikte toplama kampına götürüldüler. Shapira sürekli bir toplama kampından diğerine sürülüyordu. En sonunda onun son durağı olacak olan Auschwitz'e getirildi. Trenden inip yere ayak bastığında seçmelerin yapıldığı sıraya girmesi emredildi. Sıranın arkasında beklerken uzakta kamp komutanının sopasıyla sağa solu işaret ettiğini gördü. Sola işaret ölüm anlamına geliyordu. Sağ ise vakit kazandırıyor, hatta kurtuluş anlamına geliyordu. Kalbi hızla çarpıyordu. Sıra ilerledikçe komutana daha da yaklaşıyordu. Sıra ona gelmekteydi. Karar ne olacaktı? Sağ mı, sol mu? Keyfi kararıyla onu alevlere atacak olan seçmeden sorumlu olan adamın yanına varmasına bir kişi kalmıştı. Bu nasıl bir adamdı? Binlerce insanı bir günde kolayca ölüme gönderebilen bu adam nasıl biriydi? Korkmasına rağmen sıra ona geldiğinde cesur bir şekilde komutanın yüzüne baktı. O anda ikisinin de bakışları birbirine kenetlendi. Haham Shapira komutana doğru yaklaştı ve yavaşça "Günaydın Bay Müller" dedi. Bay Müller'in soğuk ve hiçbir hissin okunmadığı gözleri bir an için seyirdi. O da alçak sesle "Günaydın Bay Haham" diye cevap verdi. Daha sonra sopasıyla işaret edip güç bela fark edilen bir baş selamıyla bağırdı. "Sağ! Yaşama!" Basit bir merhabanın hayat kurtarabileceğini kim düşünür? Bazı küçük ya da bize göre basit ve küçük olan davranışlar büyük sonuçlar doğurabilir. Haham kurtuluşunun tohumlarını başkalarının önemsiz bir köylü dediği adama yıllarca neşeyle selam vererek atmış oldu. Bir gün kaderini bu çiftçinin belirleyebileceğini düşünebilir miydi? Kaynak Yitta Halberstam, Judith Leventhal, Küçük Mucizeler adlı kitabından. Kişilik. Sınıf öğrencilerin gürültü patırtısıyla sallanırken sert görünümlü hoca kapıda beliriyor. İçeriye kızgın bir bakış atıp kürsüye geçiyor. Tebeşirle tahtaya kocaman bir rakamı çiziyor. "Bakın," diyor, "bu kişiliktir. Hayatta sahip olabileceğiniz en değerli şey." Sonra birin yanına bir sıfır koyuyor. "Bu başarıdır. Başarılı bir kişilik biri on yapar." Bir sıfır daha. "Bu tecrübedir. Onken yüz olursunuz." Sıfırlar böyle uzayıp gidiyor. Yetenek, disiplin, sevgi, eklenen her yeni sıfırın kişiliği 10 kat zenginleştirdiğini anlatıyor hoca. Sonra elini silgiye alıp en baştaki biri siliyor. Geriye bir sürü sıfır kalıyor. Ve olayın yorumu: "Kişiliğiniz yoksa öbürleri hiçtir." Hayatı yaşa. Paraya ihtiyacın yokmuş gibi çalış. Kimse seni üzmemiş gibi sev. Kimse seni seyretmiyormuş gibi dans et. Kimse seni dinlemiyormuş gibi şarkı söyle. Cennet dünyadaymış gibi yaşa. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta: "Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur." Stefan Zweig. Sezar'dan öğretiler. Namı diğer Marcus Aurelius'tan öğretiler. Bir şey yapmak yalnızca sana zor geliyor diye bunun bir insan için olanaksız olduğunu düşünme. Eğer bir şey insan için olanaklıysa ve insan doğasına uygunsa senin tarafından da yapılabileceğine inan. Birisine bir iyilik yaptığında ne bekliyorsun? Doğru şeyi yaptığından ötürü hoşnut olman ve bu iyiliğin karşılığını beklememen gerekmez mi? İnsanlar birbirleri için yaratılmıştır. Ya onlara doğru yolu göster ya da onlara karşı anlayışlı ol. Birisinin hatasına öfkelendiğinde derhal kendine bak ve kendinin de nasıl hata yaptığını düşün. Örneğin, iyinin paraya ya da hazza ya da bir parça şöhrete eş değer olduğunu düşünmen gibi. Bunun bilincine vardığında, özellikle de seni öfkelendiren kişinin gergin olduğunu ve yapabileceği pek başka bir şey olmadığını ayrımsadığında, öfkeni hemen unutursun. Ve eğer bir yolunu bulabilirsen, karşındaki insanın gerginliğini gidermelisin. Kabahati kimse de arama. Eğer biri yanlış yapıyorsa, ona nazikçe yol göster ve nerede yanlış yaptığını anlat. Eğer bu da onu düzeltmiyorsa, kabahati kendinde ara. Hatta daha iyisi, hiç kimse de arama. Sağlıklı bir göz, görülebilen her şeyi görebilmelidir ve yalnızca iyi olan şeyleri görmek istiyorum demez. Çünkü bu ancak hastalıklı bir gözün durumudur. Sağlıklı bir kulak ve sağlıklı bir burun, işitilebilecek ve koklanabilecek her şeyi algılamalıdır. Şunu unutma ki, düşünceni değiştirmek ve senin yanlışlarını düzelten birisinin söylediklerine uymak, özgürlüğünden ödün vermek anlamına gelmez. Çünkü bu değişiklik senin iradenle olmuştur. Kendi arzuna, değerlendirmene ve anlayışına uygun olarak yapılmıştır. Şunu asla aklından çıkarma. İster 3000 yıl yaşa, ister 30.000 yıl, şu anda sahip olduğundan başka bir yaşamı yitiremezsin. Ve mevcut yaşamın sona erdikten sonra yeni bir yaşama da sahip olamazsın. Eğer gerçekten sahip olduğumuz biricik şey içinde bulunduğumuz an ise ve sahip olmadığımız bir şeyi yitirmemiz de mümkün olmadığına göre, birisinin elimizden alabileceği tek şey yaşadığımız andır. Kaynak Mark Forstater, Marcus Aurelius'un Ruhsal Öğretileri adlı kitabından. Doğru fiyat. Kral Anosjirvan tebaasıyla birlikte topraklarında dolaşırken, dağlarda derme çatma küçük bir çoban kulübesinin bile olmadığı ıssız bir alana gelmiş. Kralın aşçısı feryat etmiş. Soylu sultanım, ben damağınızı tatlandırmak için buradayım. Fakat erzak depomuzda bir tuz zerresi bile yok ve tuzsuz yemeğin tadı çok kötü olur. Sultanım, ben ne yapacağım? Anosjirvan cevap vermiş. En yakın kasabaya dön. Orada tuz satan bir tüccar bulacaksın. Fakat doğru fiyatı ödemeye dikkat et ve normalinden bir kuruş bile fazla verme. Aşçı krala cevap vermiş. Soylu sultanım, bu dünyadaki herkesten daha fazla paraya sahipsiniz. Tuza biraz fazla ödeseniz ne olur? O biraz fazlalık sizin için nedir ki? Kral bu sözler üzerine ciddi bir şekilde bakmış ve cevap vermiş. Dünyadaki haksızlığa asıl yol açan bu küçük şeylerdir. Küçük şeyler sonuçta bir gölü dolduran su damlaları gibidir. Dünyada büyük haksızlıklar bu küçük şeyler gibi başlar. Bu nedenle git ve tuzu normal fiyatından al. Nusrat Peses Çıkan, Doğu Hikayeleriyle Psikoterapi adlı kitabından. Bir dua. Moses Mendelssohn yakışıklı bir adam değildi. Boyu kısa olduğu gibi çok garip de bir kamburu vardı. Moses Mendelssohn günün birinde Hamburg'da yaşayan bir iş adamını ziyarete gitti. İş adamının Frantje adında çok güzel bir kızı vardı. Moses bu güzel kıza umutsuz bir aşkla tutuldu. Fakat güzel kız onun çekin görüntüsünden ürkmüştü. O nedenle değil onun sevgisine karşılık vermek, yüzüne bile bakmak istemiyordu. Ayrılma zamanı geldiğinde Moses güzel kızın karşısına çıktı ve tüm cesaretini toplayarak sevgisini anlatmayı denedi. Kızın güzelliği öylesine olağanüstüydü ki bir an için onun cennetten geldiğini bile düşündü. Fakat kızın başını kaldırıp da yüzüne bakmamaktaki direnci Moses'i çok üzdü. Güçlükle başarabildiği konuşma sırasında çirkin aşık bu güzel kıza bir soru sordu. "Evlilikleri kaderin belirlediğine inanır mısınız?" dedi. "Elbette," diye cevapladı genç kız, gözlerini kaldırmadan. Moses'in yüzüne bakmamaya çalışarak bir soru da o sordu. "Peki ya siz?" dedi. "Siz inanır mısınız buna?" Moses bir an bile duraksamadan cevap verdi. "Evet, ben de inanırım." Ve sözlerine şöyle devam etti. "Biliyor musunuz, annem bir erkek çocuk doğuracağını hissettiğinde şöyle dua etmiş. Rabbim, hiç şüphesiz benim oğlum için bir kız belirledin kaderinde. Eğer oğlumun evleneceği kızda bir sakatlık olacaksa, bu sakatlık benim oğlumda kalsın. Evleneceği kız güzel olsun. Sakat ve çirkin bir kadın, sakat ve çirkin bir erkekten daha çekilmez olur." Moses'in bu sözlerinden sonra Hurumte gözlerini yerden kaldırdı, onun gözlerinin içine baktı. Elini uzatıp Moses'in elini tuttu ve daha sonra Moses'in sevgili eşi oldu. Bu öykü bir peri masalı değil. Ünlü Alman besteci Mendelssohn'un büyük babası ile büyük annesinin evlenmelerinin öyküsüdür. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta. Bir adamın samimiyetinin biricik delili bir prensip sahibi olmasıdır. Para veya söz vermek kolaydır. Fakat bir adam her gün hakikat bildiği şeye hayatını veriyorsa mutlaka ona sahip olacaktır. Lovell. İnsanoğlu bir tuhaftır. Ünlü bir bilgeye insanoğlunun onu en çok şaşırtan davranışlarının neler olduğunu sordular. Bilge bu neleri tek tek şöyle sıraladı. İnsanoğlu çocukluktan sıkılır. Büyümek için acele eder. Sonra da çocukluğunu özler. Para kazanmak için sağlığını yitirir. Sonra da yitirdiği sağlığına kavuşmak için paralarını yitirir. Yarınını o denli düşünür ki, yarını düşünmekten bugününü aklına bile getirmez. O nedenle bugününü de yarınını da doğru dürüst yaşayamaz. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşar. Sonra da hiç yaşamamış gibi ölür. Aynı bilgiye bu durum karşısında önerilerinin neler olduğunu da sordular. Bu neleri ise şöyle sıraladı bilge. İnsanoğlu kimseye kendini sevdirmeye kalkışmamalı. Kendini sevilmeye bırakmasının yeterli olduğunu bilmesidir. Yaşamda en az şeye gereksinim duymanın, en çok şeye sahip olmaktan daha önemli olduğuna inanabilmesidir. Başkaları tarafından bağışlanmayı beklemek yerine, kendi kendini bağışlamayı başarabilmelidir. Bütün Dünya Dergisi, Haziran 2003. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta. Karşımıza çıkıveren her türlü sorumluluğu sessizce kabul edivermek, kendimize karşı en büyük sorumsuzluktur. John Cage. İnsanın kendisiyle tümüyle dürüst olması iyi bir egzersizdir. Sigmund Freud. Camdan evde oturanlar başkalarına taş atmamalıdırlar. George Norbert. İçimizdeki sancılar. Bir istiridye komşu istiridyeye şöyle dedi. İçimde cidden büyük bir sancı var. Ağır ve yuvarlak. Ondan dolayı eza ve cefa içindeyim. Diğer istiridye böbürlenmeyle karışık bir hoşnutlukla ona cevap verdi. Gökler ve denizler şahit olsun ki içinde bir sancı hissetmiyorum. İçeride de dışarıda da sıhhat ve afiyetteyim. O sırada bir yengeç oradan geçiyordu. Her iki istiridyeyi de konuşurken duymuştu. İçeride ve dışarıda sıhhat ve afiyette olan istiridyeye dedi. Tamam, sen sıhhat ve afiyettesin. Ancak komşunun içinde hissettiği sancı, gerçekte sınırsız güzelliğe sahip bir inci. Halil Cibran. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta. İnsanın kendi kabiliyetini saklaması büyük bir kabiliyet işidir. La Rochefoucauld. Birbirine tutunmak. Hemşire bir gün hastasının yanına yorgun bir genç adam getirir. Yaşlı hastaya doğru eğilip yüksek sesle "Oğlunuz geldi." der. Hasta güçlükle gözlerini açar ve tanımayan gözlerle bakar kendisine. Sonra gözleri kapanır. Genç adam ihtiyar eli avuçlarını alır ve yatağın yanında oturur. Gece boyunca elinde hastanın eli oturur öylece. Teselli sözleri fısıldar. Gün ışıdığında hasta çoktan ölmüştür. Birkaç dakika içinde hastane görevlileri odaya dalar. Makineleri kapatmak ve iğneleri çıkarmak için. Hemşire genç adamın yanına gelir, acısını paylaşmak ister. Ama adam keser sözlerini. Kimdi o adam diye sorar. Hemşire şaşkın cevap verir. Babanız olduğunu sanmıştım. Yo, hayır, babam değildi der adam. Onu daha önce hiç görmemiştim. O zaman sizi ona götürdüğümde niçin bir şey demediniz? Yaşlı adamın oğluna ihtiyacı olduğunu ama onun burada olmadığını fark ettim diye açıklar adam. Ve beni tanıyamayacak kadar hasta olduğundan bana ihtiyacı olduğunu anladım. Hayat yolunda el ele yürümek için yaratılmış insanoğlu. Bugün elinizi sıkıca tutmaya hazır birisi mutlaka vardır. Ve onlarınkini tutmanızı umut eden birileri. Yaşamsal öğütler. Hiçbir başarısızlık son değildir. Hiçbir başarı da. Olanaklıların biraz altında yaşa. Shakespeare'in Kral Lear'ının dediği gibi gösterdiğinden daha fazlasına sahip ol. Yapabileceğin kadar söz ver. Sonra söz verdiğinden fazlasını yap. Oturarak başarıya ulaşan tek şey tavuktur. Övgü almak tatmin edici bir şeydir. Ama hiçbir zaman sana yeni bir şey öğretmez. Dalın ucuna gitmekten korkma. Meyve oradadır. Büyük adam büyüklüğünü küçük adama davranışlarıyla gösterir. Senin karakterin hakkındaki ipuçlarından biri, öfkeli ve kızgın olduğun zamanlarda başkalarına verdiğin görüntüdür. Düşmanlarını güç kullanarak değil, bağışlayarak yenebilirsin. Terbiyeli olmak, kimi zaman başkalarının terbiyesizliğine katlanmak anlamına gelir. Başlamak için en uygun zamanı beklersen, hiç başlayamayabilirsin. Şimdi başla. Şu anda, bulunduğun yerden, elindekilerle başla. Her şeyi değiştirebilmek için önce tavrını değiştir. Övgüyü kimin alacağını umursamazsan başarabileceklerinin sınırı yoktur. Söylenmemiş kötü sözleri yutkunmaktan hiç kimsenin midesi bozulmamıştır. Mutsuzluğumuzun neredeyse tümü kendimizi başkalarıyla kıyaslamamızın sonucudur. Böbürlenme. Treni hareket ettiren düdüğü değildir. İnsanların seni ne denli ender düşündüklerini bilseydin, acaba hakkımda ne düşünüyorlar diye bu denli dertlenmezdin. Yapabileceğinin en iyisini yapıyorsan, başarısızlık için endişelenmeye zamanın olmayacaktır. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta. İnsan hayatın ne olduğunu anlayana kadar ömrünün yarısını tüketmiş olur. Fransız atasözü. Güzel kadının tarifi. Ünlü film yıldızı Audrey Hepburn'e güzelliğinin sırrını sordular. Sinema oyunculuğunun yanı sıra iyilikseverliğiyle de tanınan Hepburn, bu soruya karşılık aşağıdaki makyaj tarifini verdi. Çekici dudaklara sahip olmak istiyorsanız, dudağınıza tatlı sözden başkasını dokundurmayın. Güzel gözleriniz olsun istiyorsanız, güzel insanlarla göz göze gelin. Gerçek dostlar edinip sık sık görüşün. İdeal beden ölçülerine sahip olmak ve hep zayıf kalmak istiyorsanız, yemeğinizi yoksullarla ve açlarla paylaşın. Alımlı saçlara sahip olmak istiyorsanız, çocuğunuzun günde en az bir kere onu okşamasına izin verin. Dikkat çekici pozlar vermek istiyorsanız, yanınıza bilgelik ve tevazuyu alarak yürüyün. Asla cahilce ve gururla yürümeyin. İnsanların da tıpkı elimizin altındaki eşyalar gibi, hatta onlardan çok daha fazla onarılmaya, yenilenmeye, bakım görmeye, gözden geçirilmeye ihtiyaçları vardır. Hiçbir insanı eskidi, bozuldu, işe yaramıyor diye elinizden çıkarma hakkınız yoktur. Hatırlayın, bir yardım eline ihtiyaç duyarsanız, kendi omzunuzdan kolunuza doğru göz gezdirin. Dirseğinize ve bileğinize varın. İşte orada bir yardım eli bulacaksınız. Yaşlandıkça iki elinizin olduğunu, birinin kendinizi, diğerinin de başkalarına yardım etmek üzere yanınızda hazır beklediğini fark edeceksiniz. Bir kadının güzelliği, giydiği elbisede, beden ölçülerinde ya da saçını tarayış stilinde değildir. Bir kadının güzelliği gözlerinden okunmalı. Çünkü gözler kalbe, yani aşkın yaşadığı ülkeye giden kapıdır. Bir kadının güzelliği, yüzündeki benlerden değil, içinde sakladığı ruhundan okunur. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, güzel kalmak adına ömrünün son yıllarını dünya çocuklarına iyilik etmeye harcadı. UNICEF temsilcisi olarak çocukların iyiliği için dünyayı dolaştı. Hayatınızdaki taşlar. Profesör sınıfa girip karşısında duran dünyanın en seçilmiş öğrencilerine kısa bir süre baktıktan sonra "Bugün zaman yönetimi konusunda deneyle karışık bir sınav yapacağız." dedi. Kürsüye yürüdü. Kürsünün altından kocaman bir kavanoz çıkardı. Arkadan kürsünün altından bir düzine yumruk büyüklüğünde taş aldı ve taşları büyük bir dikkatle kavanozun içine yerleştirmeye başladı. Kavanozun daha fazla taş almayacağından emin olduktan sonra öğrencilerine döndü ve "Bu kavanoz doldu mu?" diye sordu. Öğrenciler hep bir ağızdan "Doldu" diye cevap verdiler. Profesör "Öyle mi?" dedi ve kürsünün altına eğilerek bir kova mıcır çıkardı. Mıcırı kavanozun ağzından yavaş yavaş döktü. Sonra kavanozu sallayarak mıcırın taşların arasına yerleşmesini sağladı. Sonra öğrencilerine dönerek bir kez daha "Bu kavanoz doldu mu?" diye sordu. Bir öğrenci "Dolmadı herhalde" diye cevap verdi. "Doğru" dedi profesör ve gene kürsünün altına eğilerek bir kova kum aldı ve yavaş yavaş tüm kumu taneleri karıştırdı. Mıcırların arasına nüfuz edene kadar döktü. Gene öğrencilerine döndü ve "Bu kavanoz doldu mu?" diye sordu. Tüm sınıftakiler bir ağızdan "Hayır" diye bağırdılar. "Güzel" dedi profesör ve kürsünün altına eğilerek bir sürahi su aldı ve kavanoz ağzına kadar doluncaya dek suyu boşalttı. Sonra öğrencilerine dönerek "Bu deneyin amacı neydi?" diye sordu. Uyanık bir öğrenci hemen "Zamanımız ne kadar dolu görünürse görünsün, daha ayırabileceğimiz zamanımız mutlaka vardır" diye atladı. "Hayır" dedi profesör. "Bu deneyin asıl anlatmak istediği, eğer büyük taşları baştan yerleştirmezsen, Küçükler girdikten sonra büyükleri hiçbir zaman kavanozun içine koyamazsın gerçeğidir. Öğrenciler şaşkınlık içinde birbirlerine bakarken profesör devam etti. Nedir hayatınızdaki büyük taşlar? Çocuklarınız, eşiniz, sevdikleriniz, arkadaşlarınız, eğitiminiz, hayalleriniz, sağlığınız, bir eser meydana getirmek, başkalarına faydalı olmak, onlara bir şey öğretmek. Büyük taşlarınız belki bunlardan birisi, belki birkaçı, belki hepsi. Bu akşam uykuya yatmadan önce iyice düşünün ve sizin büyük taşlarınız hangileridir, iyi karar verin. Bilin ki büyük taşlarınızı kavanoza ilk olarak yerleştirmezseniz hiçbir zaman bir daha koyamazsınız. O zaman da ne kendinize, ne çalıştığınız kuruma, ne de ülkenize faydalı olursunuz. Bu da iyi bir iş adamı, gerçekte de iyi bir adam olamayacağınızı gösterir. Profesör ders bittiği halde konuşmadan oturan öğrencileri sınıfta bırakarak çıktı. Sait Köşk, Başarı Öyküleri adlı kitabından. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta: İnsanın kendini fethetmesi, zaferlerin en büyüğüdür. Eflatun. 11. ayrımın sonu. Sayfa 201.